Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 33.
Oysa onları asıl oluşturan şeyin sözcüklerle anlatılması imkansız anlar olduğunu bilmiyoruz. İşte şimdi burada, çocukluğun evinden çok çok uzakta, bambaşka bir zamanda, bambaşka bir ruh halindeyken, bilmediğim bir şey beni yeniden oraya taşıyor. Ama herhangi bir sözcük değil bu. Sözcükler üzerine bilinip bir yere gidilen şeyler değil. Ne peki? Bizi çoktan yitirilmiş, zamanın yok edici hızında dönüp bakılamaz bir anda, bir yerde bırakılmış o duyguya, o kokuya, o bölük börçük silinmiş görüntüye döndüren sözcükler değilse ne? Bir görüntü, bir koku, bir renk, bir başka duygu mu? Benzerlikler mi? Rastlantılar mı? Sesler mi? Hayır, bunların hiçbiri değil. Çünkü burada durduğum yerde gerçekte hiçbir yere dönmüyorum. Yalnızca belleğin içindeki yığınla görüntünün, o inanılmaz arşivin içinde bir yere gidiyorum. Hatta hiçbir yere dönmüyorum. Yalnızca belleğin o karmakarışık yığını, sanki kendi kendine dönüp duruyor ve bir yerde herhangi bir rastlantıyla, benzerlikle, sesle, kokuyla, renkle bir an için beni yeniden o ana sürüklüyor. Çocukken odamda ışıklı bir dünya vardı. Yalnız kaldığım zamanlarda karanlıkta onun başına geçer, ışığını yakar, saatlerce oynardım. Önce hızla çevirir, sonra da elimi herhangi bir yere koyup durdururdum. Parmağımın altında kalan ülkeyi, kenti, kasabayı, adayı gözümde canlandırmaya çalışırdım sonra. O an orada neler olduğunu, soğuk mu sıcak mı olduğunu, orada yaşayan benim yaşımda bir kızın neler yaptığını. Sonra gittim. O ülkelerin, o ışıklı kürenin üstündeki küçük, her biri başka renkte gösterilmiş kentlerin çoğunu gördüm. Ve artık oralardaki hayatın çocukken sandığım gibi bambaşka hayatlar olmadığını biliyorum. Dünyanın her yerinde birbirine benzeyen insanlar var. Birbirine benzeyen hayatlar, aynı sıkıntılar, aynı mutluluklar, aynı çözümsüzlükler, aynı kavgalar. O zamanlar o oyunu oynarken bambaşka yerlerde olmayı hayal ederdim. İçinde bulunduğum saatlerden kaçmak, uzaklara gitmek isterdim. Oysa sonra gittiğim o kentlerde de kendi hayatımın saatlerinden kaçmak istedim. Çocukken küçük sevimli odamda, o ışıklı kürenin başında gitmek istediğim yerlere ancak hayalimde gidebiliyor, oysa aslında aynı yerde odamda duruyordum. Ama sonra, o zamanlar hayal ettiğim yerlere gittiğim ve gözlerimi kapadığım zaman, bazen farkına bile varmadan yeniden oraya, ışıklı kürenin durduğu odaya, o eve döndüm hep. Camlarından pervanelerini izlediğim, dağların üstünden çarpacakmış gibi alçak giden uçaktan inip biraz yorgun, onun koluna girmiş, ona yaslanmış yürürken hiç beklenmedik bir şey oldu. Sanki bir Hitchcock filmindeki gibi yanından geçerken bize bakan tanıdık bir yüzün aniden başka bir tarafa döndüğünü gördüm. Çok kısa, belli belirsiz bir an göz göze gelmiştik. Öyle yorgundum ki önce bunun gerçek olduğunu anlayamadım. Birkaç adım atınca fark ettim. Doğrulup kolundan çıktım ama artık çok geçti. Geri dönüp gerçekten o mu değil mi diye bakmak istedim ama yapamadım. Ne oldu dedi Fuat. Biraz hızlanmıştım, bana yetişmeye çalışıyordu. Niye koşturuyorsun? Adını söyledim. Bizi gördü, sakın bakma. Köşede duvara yaslanmış duruyordu, bizi gördü. Belki yanılmışsındır, görmüş olsa gelmez miydi yanımıza? Herhalde şaşkınlıktan ne yapacağını bilememiştir dedim nefes nefese. Seninle beni birlikte görüp yanımıza gelse ne diyecek adam? O da doğru ya. Ne yapacağız şimdi? İlk gördüğümüz taksiye bineceğiz dedim. Ve kapıdan çıkarken yolcu bekleyen şoförlerden birine çantalarımızı alması için işaret etti. Kendimi arabanın arkasına attım. Elimde olsa başımdaki şapkanın içine girmek, kaybolmak istiyordum. Nasıl kızıyordum şimdi kendime. Birkaç dakika öncesine kadar üstüme sinmiş o tembel, sakin, huzurlu hal bir anda gitmişti. Sorular yığılıyordu aklıma. Ne diye kalabalığın içinde adamın koluna girersin? Ne diye o kadar yaslanırsın? Ama belki de emin olamamıştır. Kısacık bir an gördü. Nereden biliyorsun? Belki de biz yaklaşana kadar uzaktan bizi izliyordu. Belki de göz göze geldiğimiz an başını çevirdi. Öyle bir uçaktan iniyoruz ki yalan bulmaya imkan yok. Üstümüzde hala tatil giysileri. Güneşten iyice yanmışız. Yalnız onu görmüş olsa, yalnız beni görmüş olsa zaten koşar gelirdi mutlaka. Başını çevirmesinden anla şaşkınlığını. Ah, bundan büyük haber olur mu? En ağzı sıkı insan bile böyle bir haberi dayanamaz birilerine anlatır. Beyefendiyle evli aşığı tatilden dönerken, kol kola, göz göze, mutluluktan sarhoş, gözleri kimseyi görmüyor. Nasıl böyle bir aptallık yapılır? Ancak gözlerin kimseyi görmeyecek kadar körleşmişse. Pek de çenesi düşüktür, dedi Fuat. Şoföre nereye gideceğimizi söyledikten sonra. Yüzü asılmıştı. Bilmez miyim dedim. Yarına kalmaz bütün Ankara öğrenir. Hem de kim bilir ne eklemelerle ne süslemelerle. Bunu söylediğim an yüzüme al bastı. Felaketin büyüklüğünü yavaş yavaş anlıyordum. Oyun bitmişti. Allah'ım, sen bunca şeyin içinden sessiz sakin çık, gel burada budalanın birine yakalan. Yok yere her şeyi birbirine karıştır. Hatta eğer şimdi oradaki telefondan aramıyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Pek süslemeye de gerek yok ya, diye güldü. Sonra elimi tutup sıktı. Üzme canını, dedi. Her şeyin bir nedeni vardır. Tam bu anda bizi burada görmesinde bir hayır var herhalde. Ama ben onun gibi gülemedim. Ne hayır olacak? Bal gibi yakalandık. Adamın elinde bir fotoğraf makinesi eksikti. Yüzüme baktı, gülümsedi. Biraz zoraki, düşünceli ama yine de soğukkanlı. Kötü bir rastlantı oldu ama aldırma, dedi. Dedikodu her zaman çıkar. Bazen neler yaparsın kimse inanmaz. Bazen hiçbir şey yapmazsın. Hakkında olmadık şey söylerler. Keyfim kaçmıştı. Kendimden çok onu düşünüyordum. Karısı duyacaktı mutlaka, arkadaşları. Birden iyice gerildim. Bu adam onlara yakın değildi. Ya gazetelere giderse? Bundan iyi fırsat olur mu? Zaten olur olmaz ne duyarlarsa yazıyorlar. Demediklerini bırakmıyorlar onun için. O kadar ileri gideceğini sanmam, dedi, korkar. Sonra bir an durdu, gülerek ekledi. Ama tabii fısıltı gazetesi başka. İşin kötüsü en çok tirajı olan da o. Birdenbire paniğe kapılmıştım. Kafasında ne yapacağını kurduğunu biliyordum ama yine de umurunda değilmiş gibi pencereden dışarı bakıp ıslık çalmasına deli oldum. Akşam dışarı çıkmak istemiyordum. Sanki o anda bütün dünya bizi biliyormuş gibi gizlenmek, kimsenin bize ulaşamayacağı bir yerde kalmak istiyordum. Ama ısrar etti. Pek kimselerin bilmediği birkaç masalık bir lokantaya gittik. Kadehini kaldırıp, hadi bakalım küçük hanım, dedi, asma suratını. Böyle küçük şeylerden korkacak değilsin herhalde. İçimde büyük bir huzursuzluk vardı. Korkuyordum, evet, kendimi suçluyordum. Nasıl böyle düşüncesiz davrandığımı soruyordum sürekli. Hem ona zarar verecekti bu, hem de Turgut'u çok üzecekti. Sonra birden anladım ki o da beni düşünüyor, kendim için üzüldüğümü sanıyor. O zaman niye korktuğumu anlattım. Sakın bunları düşünme, dedi. Benim için neler söylüyorlar, bir de bunu söylesinler. Neler söylüyorsun, dedim. Bunca zamandır en çok korktuğum şey buydu. Benim yüzümden başına gelecekleri düşündükçe. Gülerek şefkatle baktı bana. Omuzlarını silkip, aman canım, hiç değilse bu doğru. Ötekilerin hepsi yalan. Canım sıkılacaksa bari doğruya sıkılsın. Sen de inkar edersin, karıştırmış dersin, olur biter. Anladım ki o daha çok benim kocama ne söyleyeceğimi düşünüyor. Bir sessizlik oldu. Sonra birden damdan düşer gibi, Fuat, ben kocama her şeyi söyledim, dedim. Yüzüne dikkatli baktım ama hiçbir şey belli etmedi. Kadehi yerine koydu. Cebinden tabakasını çıkartıp bir sigara yaktı. Kaşlarını kaldırıp her şeyimi der gibi yüzüme baktı. Sana sormadan yaptım biliyorum ama böyle olmuyordu. Ben böyle yalanlar içinde yaşayamam ama ona kimsenin bilmediğini söylemiştim. Şimdi bu fena oldu. Bunca zamandır bunları ona niye söylemediğime şaşırmış, bir şeyler anlamaya çalışır gibi düşünceli beni dinliyordu. Boşanmaya karar verdik, ben de çekip çıktım. Anneme de söyledim ama nereye gittiğimi hiçbiri bilmiyor. Ben de arkadaşınla tatile gittiğini söylediğini düşünmüştüm, dedi. İstanbul'da o kadar uzun kalmandan bir şeyler çıkarttım ama o gün Perapalas'a geldiğin zaman bir şey söylemediğin için emin olamadım. Bir yandan bunları söylemek zorunda kaldığım için canım sıkılıyordu ama bir yandan da rahatlamıştım. Yüzü asılmıştı, düşünceli görünüyordu. Peki şimdi nereye gideceksin, diye sordu. İstanbul'a, annemin yanına, dedim. Sonra gülerek, ve tabii kedimin. Sanki onlar hiç taşınmamışlar, sanki ben oradan hiç çıkmamışım gibi yerleştirip öylece korudukları, bunca zamandır boş duran odama, ışıklı küremin yanına dönecektim. Belki de yine geceleri karanlıkta onun ışığını açıp bakardım. Ama artık parmağımı üstüne koyduğum yerlerdeki hayatları merak etmeyecektim. İnsanın en beklenmedik mutluluktan, gökyüzüne dokunacağını sandığı bir yerden ansızın korkutucu bir boşluğa düşmesi hiç de zor değildir. Söylediklerimin onu düşündüğüm gibi heyecanlandırmadığını, olsa olsa kaygılandırdığını anlamıştım o gece. Herhalde o bana gelip aynı şeyleri söylese ben yerimde duramaz çılgına dönerdim. Ama sanırım o sessiz, düşünceli, gözlerinde endişeyle başka şeylerden konuşsak da gizli bir anlaşmayla birdenbire bir şeyler söylenmeden, bir şeyler anlaşılmadan öylece hep olduğu gibi zamanın akışına bıraksak da her şeyin değiştiğini düşünüyordu. Belki de benim bu yaptığım yaşanacak güzel günlerin sonunu getiriyordu. Çünkü böyle gerçekle yalanın, rüya ile hayatın arasında belli belirsiz bir geçitte gizli bir hayatımız vardı. Ve ürkütücü ama uçarı, tehlikeli ama heyecanlı, elle tutulamadığı için ayaklarımızı yerden kesen, tanıdık zamanın, bildik dünyanın içinde bulamayacağımız bambaşka, çocuksu bir macera yaşıyorduk. Mumların ışığında kırık dökük ahşap bir masada yediğimiz yemeğin bu konuşmayla bozulduğunun farkındaydım. Birisi koyu renkli tahtaya çakıyla bazı yerleri silinmiş bir şiir yazmıştı. Sana büyük bir sır vereceğim. Zaman sensin. O bana bir şeyler anlatırken ya da artık engelleyemediğimiz, gitgide uzayan, sonra ikimizden birinin yalnızca bozmak için bir şeyler anlatmaya başladığı sessizliklerde gözlerim oraya kayıyor, şiiri okumaya çalışıyordum. Sana büyük bir sır vereceğim. Korkuyorum senden. El kol oynatışından, söylenmeyen sözlerden. Sanki dünyanın bittiği bir yerde yaşadığımız o üç günden sonra, şimdi ilk günden bunları anlatmadığıma seviniyordum. Havaalanında bugünkü gerçekle çarpışmış, dünyaya dönmüş, hemen ardından yarın neler olacağını sormak zorunda kalmıştık. Hatırladım için, masanın üstüne kazınmış dizeler, o ünlü Fransız şairindi. Sevgilisi için eşsiz şiirler yazan, mutlu aşk yoktur diyen şairin. Yok muydu gerçekten? İstediğimiz kadar gizlemeye çalışalım. İkimiz de farkındaydık ne olduğunun. Bunu bildiğimizin de farkındaydık. Ama yine de geri dönmeyi, birkaç saat öncesinin neşesini, çocuksu umursamazlığını, avareliğini yeniden yaşamayı başaramadık. Neyse ki yorgundum ve hala o rüya sersemliğini üstümden atamamıştım. Döner dönmez üstümü değiştirip derin bir uykuya daldım. Sanki yıllardır berabermişiz gibi yatakta arkamdan bana sarılmasına bile ne çabuk alışverdiğime şaştım. Sabah erkenden onu uğurlarken düşünceli ama suskundu. Bir şeyler yemez misin dedim. Geç kalıyorum dedi. Hiç de içimden gelmiyor. Şimdi dosyaları okuyup görüşmelere girmek ama ne yapalım. İçimden ona bu bir oyun değil. Şimdi yeni bir adım atma sırası sende değil, meraklanma demek geldi ama nedense söyleyemedim. Otelin kapısında beni kucaklayıp çok yakında görüşeceğimizi söyleyerek gitti. Kapıcının şaşkın bakışları arasında arkasından yine her zamanki gibi bir bardak suyu yola döktüm. Evet, yollara su dökerim. Kulağımı çekip tahtaya vururum. Başka dünyalara gittiğini söyleyenleri dinlerim. Kahve falıma bakacak birini buldum mu dayanamam. Nuh Nebi'den kalma adetlere mi inanıyorsun diye benimle alay eden aylaya inat, dilek taşlarına bile uğurlar takarım. Al işte, boynumdaki zincirin ucunda annemin verdiği dua saklı. Ne olmuş? Her yıl doktora gittiği için hastalanmayacağını sanan insanlardan mı olsaydım? Güldürmeyin beni. Odaya çıkıp eşyalarımı topladım. Aynı havaalanına ama farklı bir yöne doğru yola çıkmak için hazırlandım. Aslında her şey şimdi başlıyordu. Bundan sonra neler olacağını bilmesem bile kolay olmayacağını anlıyordum. Ne olduğunu tam bilemediğim bir duygu, birdenbire üstüme çöken dehşetli bir yalnızlık beni öylesine korkuttu ki, bir an kocamı aramayı, yeniden oraya dönmeyi bile düşündüm. Yapmadım tabii. Parmağımdaki taşı öptüm. Yeni bir başlangıç yapar gibi. Annemle, abimle yüzleşmek, onların sorularına cevap vermek. Sonra tanıdıklar, akrabalar, başkaları araya girmeye kalkışacaklar, dedikoduları duyacaklar. Of, bütün bunlar bana öyle uzak geliyordu ki, düşünürken bile içime sıkıntılar basıyordu. Biliyorum. O an aslında İstanbul'a dönmek belki de yapmak isteyeceğim en son şeydi ama başka nereye gidebilirdim? Keşke aileyi bulsam. Beni de o ıssızlığın ortasındaki kral mezarlarına götürse. Beni kimsenin yargılayamayacağı, kimsenin bir şey soramayacağı bir yerde kalsam. Ama hayır, güçlü olmaya karar vermiştim, korkmamaya. Bundan sonra ne olacaksa katlanmaya. Onun için şimdi en zor olanı yapacak, gerçekle yüzleşecektim. Biliyordum, bu ilk karşılaşma en zoruydu. Uçakta giderken bu yaşta bile ne çok yolculuk yaptığımı, ne çok yerden ayrıldığımı, her yolculukta neden kendimi böylesine üzgün hissettiğimi düşünüyordum. Bulutların içinde sarsılarak giderken aklıma gelenler herhalde olacakların en kötüsüydü. Yaptığı kabahat öğrenilmiş, okuldan eve gelen kız çocuğu gibi kendimce yalanlar bulmaya, bir şeyler kurmaya çalışıyordum. Ama sonunda bunların hiçbirinin işe yaramayacağını, herkesin gerçeği nasılsa öğreneceğini de biliyordum. Bugüne kadar bunu ertelemiş, bir yolunu bulup kaçmayı başarmıştım ama artık buraya kadardı. Sonunda yorgun düştüm ve hepsinden vazgeçtim. Aslında bana vız gelir diyordum kendi kendime. Ben böyleyim. Evet, hepsini yaptım. Kocamı aldattım. Evli bir adamla beraber oldum. Kaçıp tatile gittim. Şimdi de boşanıyorum. Üstelik bunlar henüz bildikleriniz. Ne yapayım, öleyim mi? Hem eğer bilmek istiyorsanız söyleyeyim. Eğer başkaları üzülmeyecek olsaydı daha kim bilir neler yapardım. Yazık ki insan hayatın hızla ileri doğru sarılan bir görüntüler kuşağı. Bir an sonra geriye bir kez daha bakmasına bile izin vermeden bitebilecek bir oyun olduğunu, ona verilmiş bu bilinmez zaman parçasında karşısına çıkan rastlantıların içinde onu en çok mutlu edenleri bulduğu an, geriye kalan her şeyi boş vermek gerektiğini bilse de yapamıyor. Bu çözülmez karmaşanın içinden yalnızca en güzel görüntüleri seçip alamıyor. Kendisini en güçlü sandığı anlarda bile, hiç umursamadığı insanların sözleriyle, tanımadığı birilerinin yargılarıyla, en yakınındakilerin anlayışsızlığıyla başa çıkamıyor. Öylesine sıradan bir rastlantıyla kurulmuş hayatını günün birinde bir başka rastlantıyla yıkıp yeniden yapması hiç de kolay olmuyor.
Ayrım sonu.